Ayrım 5.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Kadının buna ne kadar inandığı belli değildi. Durup durup berberin yüzüne bakıyordu. Aralarında kunduracıdan başka kimsenin sezemediği gizli bir bağ kurulmuştu sanki. Gitgide güçlenerek onları birbirlerine yaklaştırıyordu. Belki de bu nedenle muhtar berbere köyde kalmasını önerdiğinde kadın hemen Nuri'nin dükkanından söz etmişti. Berber istiyorsa Nuri dönüp gelene dek dükkanı kullanabilirdi. Tamam mı diye sormuştu muhtar. Berber ağzını açmadan tamam demişti başını sallayarak. Şimdi çok iyi anımsıyordu muhtar. Nuri'ye ilişkin onca saçma sapan söylenti bu tamamdan sonra çıkmıştı. Hemen ertesi gün köyden geçen bir çerçi Nuri'nin mavi bir kamyonda şoförlük yaptığını söylemişti. Bu inanılacak şey değildi. Hele Nuri'nin karısı kırda bayırda eşeğinin yularını bile doğru dürüst tutamayan kocasının koskoca bir kamyonu sürebileceğini asla düşünemiyordu. Ne ki haberi duyar duymaz köy meydanına koşup geldiğinde çerçiyi bulup ona bunları anlatamamıştı. Aslında çerçinin köye ne zaman gelip gittiğini bilen yoktu. Bekçi mavzerini koltuğunun altına alıp değirmene kadar koşmuştu ama hiç kimseyi görememişti. Muhtar Nuri'nin karısı, kunduracı, bakkal Rıza ve daha birçok insan köy meydanındaydı o gün. Cennet'in oğlu çerçeği gördüğünü ileri sürüyor, inanmıyorlarsa Kur'an'a el basabileceğini söylüyordu. Gıcır Hamza da aynı şeyleri tekrarladı sonra. İstenirse Kur'an'a o da el basacaktı. Çerçeği kuşluk vakti kahveye gelirken görmüştü. Hatta durup konuşmuşlar, kahvenin önünde oturup birlikte çay içmişlerdi. Bekçi bütün bu konuşmalara sırtını dönmüş, köye gelip giden çerçinin çerçi değil, olsa olsa milletvekillerince gönderilen bir öncü olabileceğini düşünüyordu. Kim bilir neler öğrenip gitmişti buradan, raporunda neler yazacaktı. Belki de yalnızca Cıngıl Nuri'nin kamyon şoförü olduğunu haber vermek için gelmişti köye. Tek görevi buydu. Öyle ki aylardır bu görevi taşıyordu sırtında. Yorulmuştu artık. Öyle çok yorulmuştu ki haberi köye bırakır bırakmaz bir civciv tüyü kadar hafifleyerek uçup gitmişti. Geriye kuyruklu bir yalan kalmıştı. Besbelli ki devlet Nuri'yi yok ettiği için başvurmuştu böyle bir yalana. O yıllanmış bir ölüdür şimdi ama kayıtlara şoför diye yazılmıştır ve şoförlüğünü orada sürdürüyordur. Yollardadır her gece, her gündüz yollardadır ve uykusuzdur yollar kadar, yorgundur. Şu ana, biraz sonraya ya da az önceye göre yolun hangi noktasında olduğu bilinmiyordur. Evi sırtındadır yani, nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin yerindedir. Devlet ona bir meslek uydurmayı düşünürken şoförlüğü de bu yüzden seçmiştir. Ne de olsa adressiz bir meslek. Köylüler onu bulamasınlar ama yaşadığına inansınlar istemiştir. Peki ama yok edilmeye değecek önemi nereden geliyordu Nuri'nin? İşte bunu bekçi bilemezdi. Belki o sonu sonsuza dayanan bir yok etme tasarısının ilk kurbanıydı. Her köyden birer kişiyi yok edelim bakalım diyebilirdi devlet. Ötekilerin yok olmaya nedenle hazır olduklarını anlamak için. Köyden hayalet hızıyla gelip geçen çerçi yüzlerden bu hazırlığın ipuçlarını toplamıştı belki. Şimdi dağların ardında bir yere oturmuş topladığı yüzleri yazıyordu kağıtlara. İşte diyordu halleri, işte gözleri, işte susuşları, sonra bakışları, evleri, köy meydanındaki çınarları, çınarın dibindeki muhtarları, işte bakkal Rıza, onun yanında da cennetin oğlu, az önce de Reşit. Ama berber yoktu kalabalığın içinde. Dükkanın kapısına dikilmiş köy meydanına bakıyordu. Kunduracı'ya göre Nuri'nin mesleğini ve dükkanını ele geçirmiş sessiz bir canavardı o. Ya da Nuri'nin bilinmeyen yanlarını kuşanıp gelmiş başka bir Nuri'ydi. Ve uzaktan uzağa herkese, hatta her şeye iş biliyordu. Hiç kuşkusuz o gün köy meydanına gelen imama da aynı gözlerle bakmıştı. İmamınsa kimseyi gördüğü yoktu. İkiye bükülmüş, burnunu yerde sürüye sürüye yürüyordu. Kalabalığın ortasına gelince durdu. Belini güçlükle doğrultup soran gözlerle muhtarın yüzüne baktı. Nuri'nin karısı ileri atılıp her şeyi anlatmaya niyetlendi ama muhtar onu bir el hareketiyle susturdu. Zaten her şey Arap saçına döndü dedi öfkeyle. Dur, ben anlatırım. Anlattı sonra. İmam o anlattıkça başını sallayıp belini biraz daha doğrulttu. Bir yandan da gözleriyle kalabalığı tarıyor, kimi zaman cennetin oğluna, kimi de Hıcır Hamza'ya kuşkulu bakışlar fırlatıyordu. Derken umurdanmaya başladı. Ne dediği pek anlaşılmıyordu ama öfkelendiği belliydi. Kaşları gözlerinin üstüne yığılmıştı. Deli misiniz siz diye bağırdı birden. Bu köye yıllardır çerçi uğramaz. Herkes baka kalmıştı. Çerçilerin peşinden koşan çocuklar bile şaşkındı. Sonra yere, göğe ve suya karıştı bu şaşkınlık. Bütün köyü bir anda değiştirdi. Köylüler birbirleriyle karşılaştıklarında hayalet görmüş gibi ürperiyorlardı artık. Adımlar düşteymişçesine atılıyor, sesler ikinci kez zinelenmedikçe işitilemiyordu. Sokaklar bile düğümlenmişti sanki. Hepsi dönüp dolaşıp kendine çıkıyordu. Evlerin kapıları daralmıştı biraz. Kuytular çoğalmış ve avlular sessizce genişlemişti. Her şey ikide bir kayboluyordu hatta. Yerinde duran bir süpürge bile bulunamıyordu kimi zaman. Avlunun köşesindeki bir kürek başını alıp öteki köşeye gidiyor, bulgur keseleri nohut çuvallarının arkasına saklanıyor ya da kaşık, tepsi ve çanak gibi şeyler kayboluşlarından aylar sonra komşu evlerde ortaya çıkıyordu. Tavukların tavuk oldukları bile kuşkuluydu neredeyse. Ağaçlar hayvansı bir duruşun sınırlarına girmişti. Çiçek açarken her an büyürüp meyleyebilir ya da avlulardan fırlayıp sokaklarda salkım saçak koşabilirlerdi. Köyde herhangi bir şeye en son şaşırması gerektiğini düşünen muhtar bile şaşkındı. Karısıyla sevişirken tam da suyunup duman duman tüten kuytulara biraz daha sokulduğu sırada imamın sözlerini anımsıyordu. O andan sonra karısının öpüp okşamaları hiçbir işe yaramıyordu artık. Keyfi kaçan muhtar dalgın bir muhtar bedeninin içine büzülerek gözlerini tavana dikiyordu. Onun bu halini Ethem'in kızı Gülcan'a yoruyordu karısı. Kocasının kızı her görüşünde tepeden tırnağa ürperdiğini biliyordu. Bir yıldır sürüyordu bu ürpermeler. Gülcan'ın birer avuçluk memeleri bir yıldır muhtarın bakışlarını değiştirip adımlarını aksatıyordu. Şükür ki kocası muhtardı. Yani herkesle bağlantısı herkesten çoktu. Çekiniyordu tabii aksakallı yaşlılardan, gök boncuklu bebeklerden, konudan, komşudan, kurttan, kuştan ve ille de mührüyle koltuğunun geleceğinden çekiniyordu. Yoksa havadan peygamber yazsa kimse durduramazdı onu. Birer avuçluk memelerle o daracık ağzın peşine düşüp ömrünün kalanını Gülcan'ın koynunda geçirirdi. Belki de son günlerdeki dalgınlığın birazı Nuri'den kaynaklanıyorsa birazı da bu sevda yüzündendi. Konuşurken tümceleri yarım bırakmaya başlamıştı. Çoğu kez de bir şey soruyor ama yanıtını almadan çekip gidiyordu. Kendini orada burada unuttuğu da oluyordu tabii. Kimi zaman onarımı biten muhtarlık odasında tek başına oturup sabahtan akşama dek duvarlara bakıyordu. Nuri'nin kayboluşu muhtar seçilir seçilmez onu gafil avlamıştı. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyordu. Bir yanı Nuri'yi hangi cehenneme gittiyse gerçekten bulup çoluğuna, çocuğuna teslim etmeyi istiyorsa, öteki yanı ne pahasına olursa olsun köylüleri sakinleştirmeyi düşünüyordu. Ama her şey yörüngesinden çıkmıştı artık. Kimsenin ağzını açıp yeni bir yorum yapmasına fırsat kalmadan söylentilerin biri bitip biri başlıyordu. Geceliğin herkes uykuya dalmışken köye garip yaratıklar geliyordu sanki. Avlu kapılarına, dut dallarına ya da horozların kuyruğuna binbir söylenti bırakıp gidiyorlardı. Söylentiler tıpkı bir sülük gibi gecenin karanlığını eme eme büyüyordu sabaha dek. Daha inanılası, daha görülesi oluyordu. Köy uykusundan sıyrılıp gözlerini açtığında kendisinden önce sokaklarda gezinmeye başlayan bu söylentilerle karşılaşıyordu. Onları kendi karanlığıyla beslememiş gibi şaşırıyordu tabii. İnanmakla inanılamayacak şey yoktur arasında öylece kala kalıyordu. Nuri'nin Almanya'ya gittiği duyulduğunda da öylece kala kalmıştı köy. Köpekler havlamamıştı bir süre. Horozlar ötüp atlar kişnememişti. Herkes Nuri'nin sınır kapısından nasıl geçtiğini konuşuyor. Çizgilerine, ayakkabılarının parlaklığından yüzündeki gülümsemenin anlamına kadar bütün ayrıntılar biliniyordu. Bilinmeyen tek şey onu kimin gördüğüydü. Gene de bunu pek düşünen yoktu. Öteki ayrıntılar o denli çoktu ve öylesine büyük bir mercek altındaydı ki herkes her şeyi görmekten körleşmişti. Sonra Nuriye piyangodan büyük ikramiye çıktığı haberi geldi. Akrabalarından birkaçı onu yeniden aramaya niyetlendiyse de muhtar hepsini yatıştırdı. Hiç gereği yoktu. Bulunmak istiyorsa kendisi çıkar gelirdi. İstemiyorsa ne yapılsa boşunaydı, artık bulunamazdı. Üstelik onu yeniden aramaya çıkmak kayboluşunu büsbütün derinleştirirdi. Bu sözleri işitince Nuri'nin karısı muhtarın kafasından geçenleri doğrusu pek anlayamamıştı. Durup dinlenmeden kocasının onca parayı başka kadınlarla yediğini düşünerek gözyaşı döküyordu. Kimi zaman eve toplanan komşu kadınlar katılıyordu ona. Hep birlikte dizlerini döve döve ağlıyorlardı onunla. Bu ağlamalar yüzünden imam tahta minareye çıkıp sesini dört yöne bölüştüre bölüştüre gönül rahatlığıyla ezan okuyamaz, köylüler yastığa başını koyamaz, kahvedekiler iki sözcü bir araya getirip konuşamaz olmuştu. Gene de kimse ağzını açıp Nuri'nin karısına bir şey diyemiyordu. Köye gelecek milletvekillerinin aylar önce ilçeden dönüp gittikleri duyulduğunda kadının ağlaması birdenbire kesilmişti. Muhtar bekçinin binbir emekle yazdığı pankartı kahvenin duvarından indirirken kadının kendisini eve hapsettiğini öğrenmişti.
Ayrım sonu.